6. ayrım, sayfa 52. 27 Temmuz 1982, Şatila. Filipinam, tatlı kıbbem. Sana annenin geldiğinde bulduğu Şatila'yı anlatmalıyım. Çünkü belki sen büyüdüğünde burayı, bizim yaşadıklarımızı kimse hatırlamayacak. Savaş bu hızla giderse, sanırım hatırlayacak kimse de kalmayacak. Bu topraklar böyledir benim güzel Filipinam. Hatıraları unutmak üzerinedir. Herkes kendi günahını unutur ama kimse alacağı intikamı unutmaz. Ve Orta Doğu, tanrıların hep bu topraklarda icat edilmesi bir tesadüf değil, günahlardan kuruludur. Kaç silah varsa o kadar tarih vardır burada. Alamaya kalktığında da bütün bu hikayelerin içinde kaybolursun. Bu Orta Doğu'nun lanetidir. Dışarıda olanı anlamamakla lanetler, içine gireni de dünyada başka önemli hiçbir şeyin olmadığı serabıyla. Dünya haritası üzerinde bir baskı yanlışı kadar küçük görünen bu sevgili ülke hakkında bilmen gereken tek bir şey var, Filipinam. Herkes herkesi öldürdü. Sanırım herkesin üzerinde anlaşabileceği tek tarihimiz bu bizim. Ama bu toprakların dehşeti içinden bakınca görünmez güzel kızım. Bu yüzden ben sana benim gördüğüm Şatila'yı anlatacağım. Benim Beyrut'umu. Benim küçük kıbbem burada yan yana durmuş, omuz omuza depke oynarken ayakları birbirine dolaşmış insanlara benzeyen binalar vardır. Ölülerinin ardından ağlayan insanlar gibi birbirine tutunmuş evler. Bir hırçınlıkla yapılır binalar. Harcı hınçla, hızla, hırlaya hırlaya karılır. Zifti harla, sıvası hırsla karışır. Batıdaki o sakin, yüzü geleceğe doğru tasasız bakan, yumuşak başlı binalar gibi değillerdir. Bu binalar kendi kendilerine bakarlar. Olmamışlıklarına, ne yapsalar gülmeyecek bahtlarına. Buradaki evler daha yapılırken çok dövülmüş bu insanların kendilerini sakat çocuklarını sever gibi seveceklerini bilirler. Hayal kırıklığı ve kederle. Bu binaların içi, kapıların önü çok kısa zamanda ayakkabılarla dolar. Tozlu, arkalarına basılmış, aceleyle çıkarılmış ayakkabılar. Ayakkabılar çoğaldıkça yoksullaşır apartman ve insan kokmaya başlar. Ayakkabıların ardında kapılar kapanır, konuşurken birbirinin üzerine binen sesler bir duyulur, bir kesilir. Aralandığında kapılar, ardında biriken sesleri binaların boşluğuna akıtır. Ne zaman o sesler yıkılsa bir felaketle, bir çift ayakkabı diğerlerinin arasından yok olur. Diğer ayakkabılar öfkeyle ezilip ayaklar altında intikam yoluna düşecektir. Sonra sessizce geri gelir ayakkabılar. Yan yatmış, birbirinin altında ve üstünde kalmış, bitkin, yeniden dizilirler. İçerideki sahiplerinin hayatlarını dışarıdaki yoksul ayakkabılardan izleyebilirsin aslında. Sen yoksul doğdun Filipinam. Dedim ya, sadece bir hikayen var ama sakın unutma. Yoksulluk da savaş gibidir. Ancak dışarıdan bakılınca görünür insana verdiği hasar. Bu yüzden sakın yoksullardan ayrılma. Ben savaşla böyle başa çıkıyorum çünkü, içinden çıkmayarak. Delirmemek için içinde kalıyorum bu savaşın. Öğrendim ki en çabuk çocuklar unuturlar savaşı ve yoksulluğu. Filipinam, Şatila'da işte o çocukların dadandıkları küçücük arsalar var. Adı konmamış küçük boşluklardır bunlar. Değme Avrupa şehrinde göremezsin bu arsaları. Orta Doğu'nun tamamında böyledir bu. Öyle manasız arsalar vardır ötede beride. Ve mutlaka bir enkaz bulunur o arsalarda. Bütün boşluğu adlandıran bir işarete dönüşür o enkaz. etrafına topladığı kıvıl kıvıl çocuklarla batmış gemi kalıntısına benzer. Çevresinde bir hayat oluşturur çocuklar ve batık gemiler denizin altında nasıl bir hayat başlatırsa bu enkazlar da çocuklarla yaşamaya başlar. Çocukların balıklar gibi yuva yaptığı oyunlar ve türlü icatlar yumurtladıkları bir sığınak haline gelir oralar. Giderek güzelleşir ve bozuk, kırık biçimi zaten baştan beri öyle tasarlanmışçasına doğru, olması gerektiği gibi gelir içinde yaşayan insanın gözüne. Orta Doğu'nun çocukları Filipinam, kırık ülkelerini o enkazları sever gibi severler. Sevmeyi o enkazlarda öğrenirler. Bu yüzden onlar büyüdüklerinde sadece kırık kalpli insanları sevebilirler. Çamurda adamı, boncukta cenneti gören çocuklar, bu dar sokakları giderek daha da sıkıştıran binaların arasında koşarak duvarları birbirine yapışmaktan korurlar. Binaların arasındaki daracık sokaklar kendi başına kalınca kapanır. Ancak çocuklar çıplak et sesi veren adımlarıyla koşmaya başlayınca açılırlar. Filistin gözlü kızım benim, ne savaş ne de enkazlar o kadar kötüdür. Anlatacağım sana bunu, anneni ve savaşı anlatacağım. Onun niye burada kaldığını. Ama şunu bil, Beyrut'ta yaşayan herkes eninde sonunda Beyrut'a benzer. Unutmaya çalıştığı tek bir şey vardır ve bir tek onu çıkaramaz aklından. O pazar sabahı Beyrut'ta kendine şöyle güzel bir kahvaltı ısmarlamayı planlayacak kadar uyanmış olanlar, künefenin sadece yemek sonrası bir tatlı olarak yendiği ülkelerde garip kaçacak şekilde iki irmik katı arasında hellimle hazırlanan bu şekerli mamulü hamburger ekmeği içinde hayal ediyorlardı. Ama Jetavi yokuşundaki apartmanın birinci kat penceresinden eğilmekte olan Jan'ın ağzı çoktan sigara çamuru olmuş, güzel bir kahvaltı hayal edemeyecek kadar keyfi kaçmıştı. Hayalet gibi yürüyen Hadi Bey'in apartmandan çıkışını Zeynep Hanım'a haber verecek halde değildi. Üzerinde Calvin Klein donu, camdan sarkmış ikinci sigarasını birincisinin hemen ardından yaktığında kafası daha ziyade yatağında çıplak yatan kadının adını hatırlamaya çalışmakla meşguldü. Yabancı gazetecilerin Beyrut'ta yeni başlattıkları Hizbullah turizminin bir parçası olarak buraya gelen Amerikalı gazetecilerden biri olduğunu, Prag kafede sırf onun iç savaştaki Katayip anılarını dinlemek için kendisiyle flört ettiğini ve durmadan bayıla bayıla vişneli arak gibi bir saçmalığı içtiğini de hatırlıyordu ama ismi yoktu kayıtlarda. Dipnot, Katayip, iç savaş boyunca sol gruplara ve Filistinlilere karşı savaşmış sağcı falanjistlere Beyrut'ta verilen isim. Burnundan bir nefes verip tatsız güldü. Şu bitkillak, bütün gece iç savaş anlatıldığından olmalı, yataktaki kıza bakarken savaş boyunca onlarca kez duyduğu bu soru gelip geçti aklından. 80'lerde Doğu Beyrut'tan Batı Beyrut'a geçerken kontrol noktalarında askerlerin aşağıdan yukarı süzdükleri kız arkadaşlarıyla hiçbir ilgisi yoktu aslında. Ama askerler yatılacak kadın mı değil mi anlamak için kızlarla ilgili hep aynı soruyu sorarlardı. Kızla ilişkin ne? Sadece kadınlarla yatmaya gayret ediyorum, erkekleri düşünmemek için. Halas, doğruyu söylemek için çok geç. Bugün bile böyle diyemezdi. Doğruyu söylemek için hala çok geçti. Havyar solcusu tarzında döşenmiş evindeki tasarım objelerinin arasında yöneticisi olduğu Jimeyzi'nin en havalı çağdaş sanat galerisinde Prag kafede bile doğruyu söyleyemezdi. Savaşın bittiğini kim söylüyordu ki? Hala pozisyonunu korumak zorundaydı. Tıpkı 15 yaşındayken onu elinde bir silahla diktikleri kum torbalarıyla çevrili kontrol noktasını korumak zorunda olduğu gibi. dağlarda yaptıkları kata ip antrenmanlarının gerçek hayata dönüştüğü, kum torbalarının arkasında silahıyla beklemeye başladığı o günden sonra gerçek hayat hep devam etmişti ve gerçek hayatta pozisyonunu korumak gerekiyordu. Bu saf Amerikalı yüzünden sabah sabah iç savaş hatıralarına döndüğüne sinirlendi. Sinirlendiğinde hep yaptığı gibi kaşlarını düzeltti. Burnuna o günlerin kokusu geldi. Çöp ve korku, metal ve rutubet. Kokunun şehrin kuzeyindeki karantina çöplüğünden geldiğini fark edip rahatladı. Demek kendini o kadar da kaptırmamıştı. Üst kattan genç sevgililerin sevişme gürültüleri duyulmaya başlayınca dağıldı kafası. Azgın Ermeni Setanik yine düzüşüyor diye başlayan bir küfür geçirdi içinden. Bu Amerikalı kız bir an önce uyanıp gitse iyiydi. Ama kadınlar konuşmak isterdi. Muhakkak konuşmak isteyecekti. Hikayeler için buraya gelen ve sonra da hikayelerin ne kadar karmaşık olduğunu görünce kendini Beyrut gece hayatına bırakan yabancıların topundan nefret ediyordu. Ne demişti kız? Ben bir sürgünüm, bir modern zaman evsizi. Beyrut benim için kurulmuş sanki. Burada herkes biraz evsiz değil mi zaten? Tabii Habib'ti. Bu Allah'ın belası şehir seni ayıklayıp, yolup, serseme çevirdiğinde bakalım ne düşüneceksin. Yerine hepimiz senin gibiyiz Habib'ti demeyi tercih ettiğini hatırladı. Yatağın başındaki duvarı kaplayan aynada kadın iki kez çoğalıyor, midesi iki kez daha bulanıyordu. Hala kızın ismi yoktu aklında. Nerede kaldı bu adam? Kız uyanmadan ortaya çıksa da diye geçirdiği için aklından kaşlarını düzeltti yeniden. Nasır, Zeynep Hanım'ın Filipinlisini taksisine atıp götürdüğünden ve Hadi Bey her zamanki gibi kaybolmak üzere apartmandan çıktığından beri sokakta yaprak kımıldamamıştı. Kadını uyanır uyanmaz göndermeliydi. Marwan elindeki naylon torbalarla apartmanın önüne çıktı. Sanki sadece yürüyerek portakal ağacının altındaki havayı dalgalandırdığı için portakal çiçeği kokusu yükseldi Jean'ın burnuna. Yukarı yükselen kokunun içinde Marwan'ın teninin kokusunu birazcık bile olsa bulabilmek için burnuyla arandı. Sabah al-hayr Jean. 15 yaşındaymış. Kontrol noktasında bekliyormuş. Kum torbalarının aralık kaldığı bir yerden tam sırtından bir kurşun yemiş gibi dikildi camda. Kız uyanmıştı. Evin içi sanki şov komedi kanalı açık kalmış gibi korkunç radyofonik Amerikan aksanıyla doldu. Arapça konuşmak gibi bir sevimliliğe şimdiden başladığına göre bu sabah uzun sürecekti. Kaşlarını düzeltti. Buz gibi bir İngilizceyle "Günaydın. Debra." Şu, kadın en sevimli, en tahammüllü haliyle Jean'ın söylemesi gereken repliğin arasına ismini sıkıştırıverdi. Sabahın nur, Debra. Jean hiçbir şey söylemeden geri, cama, Marwan'a döndü. Sessizlikte kızın ne yapacağını kararlaştıran, sonra sevimlilik oyununda ısrar etmeye karar veren, bunun işe yarayıp yaramayacağının sıkıntısıyla tereddüt eden sessizliğini duydu. Çarşaflara dolanıyordu muhakkak. Tıpkı Fransız filmlerindeki gibi yapması gerektiğini mi düşünüyordu acaba? Muhakkak her kadın gibi bir filmi tekrar ediyordu kafasında. Çaresiz her erkek gibi. Aa, ne yapıyor o adam? Şu yani. Sırtından uzanıp üstelik elindeki sigarayı almaya da cesaret edip pencereden sarkmıştı bile kız. Yani Debra. Jean kaşlarını düzeltip pencereden uzaklaştı. Bu sesi duyan Marwan'ın yukarı baktığında kendisini görmesini istemiyordu. Ekmek ağacı yapıyor. Yani? Kızı boğabileceğini düşündü. Yabancılar Beyrut'la ilgili İngilizce yazılmış kitaplardan öğrendikleri ve Beyrut'ta hayatta kalmalarına kesinlikle yeteceğine aynı kitaplar yüzünden inandıkları sözcükleri ezberlediklerinde kendilerini ne kadar sıra dışı hissediyorlardı. Yani halas, inşallah, Habibi. Baksana Amber. Kızın yüzünde aniden ölüveren küçük bir kız oluştu. Tamamen uluslararası bir kız çocuğu. Aksansız. Jean bir zaman vakumuyla çekilip yıllar öncesine atıldı. Üç kişiler. Üç arkadaş. 16 yaşındalar. Edward, Shadi ve Jean. Üç oğlan. Savaş şiddetlenince aileleri dağlara göç etmiş bir süreliğine. Kura köyündeler, ta yukarılarda. Kataib, Beyrut limanını elinde tutuyor. Limanda her şey satılıyor. Kesin gitar da vardır, kesin. Kataib'deki abilerden biri mutlaka bulur onlara bir gitar. Bir sabah 5'te yola çıkmaya karar veriyorlar. Savaşın en beter zamanı. 1975 olmalı. Kesinlikle 1975. Belki de 1976. Kesinlikle bir müzik grubu kuracaklar. Fena halde Shadi'ye aşık. Bu yüzden de fena halde bir kızla flört etmeye gayret ediyor. Neydi kızın adı? Sabah 5'te Edward geliyor ama Shadi yok. Grubun adı No Name olacak oysa. Ama Shadi yok işte. Oysa Jean, City Palace'da gösterilen Melita filminin arasında atılan parçalarda mastürbasyon yaparken gördüğü günden beri Shadi'ye aşık. Boşver Habibi. Zaten Filistinliler Kataib'e vuruyormuş limanda. Bizi almazlar. Vazgeçtim ben, gitmiyorum. Derken Edward'a kendi yüzü de böyle olmuştu muhakkak. Baksana Amber. Amber değil, Debra. Kadının sesi kırılmış termometre civası gibi dağılıverdi. Küçük ses parçaları kaçışıp mobilyaların altında kayboldu. Sorry, Debra. Benim şimdi gitmem lazım, mümkünse. Cümlesi devam ederken kız süt yenini ve donunu artık bir erkeğe nasıl göründüğüne aldırmayan bir kadının hareketleriyle giymişti bile. Kararsız ve sinirli bir sesle ama dün gece diye bir şeyler mırıldanmaya başlarken Jean kontrol noktasından kum torbaları arasından kırmızı ışıkta durmuş bir arabaya nişan almış keskin nişancı gibi rahat vurdu bu cümleyi. Beyrut'a hoş geldin Debra. Burada gece bıraktığın hiçbir şeyi sabah aynı bulamazsın. Kız kapıyı çarpıp çıktığında cama eğilip bir sigara daha yaktı. Bu lüzumsuz zalimliği niye yaptığına sıkıldı. Shadi'nin öldüğü gün geldi aklına. 16 yaşında beyninde bir kurşunla Kataib evindeki şehit töreninde masanın üzerinde Kalaşnikov'uyla yatıyordu ve Jean rahatlamıştı. Aşık olduğu adam öldüğü için. Kahrolsun Lübnan'ı elimizden almak isteyen Filistinliler. Ve onların hain destekçileri. İçi rahatlamıştı. Günahı, suçu, aşkının karanlık kuyusu savaşla örtülmüştü. Zalimliği 16 yaşından beri içinde demleniyor, irini gövdesine dönüşüyordu. Amber ya da Debra gürültülü adımlarla aşağıya indiğinde, Marwan elindeki naylon torbalarla baştan aşağı, sonra aşağıdan yukarı süzdü kızı elbette. Aşağılık herif. Kız ona Hamra'ya, yani nasıl, taksi yani, Aşrafiya'dan nasıl kurtulacağını sormuş olmalı ki, Marwan parmağıyla önce caddeyi, sonra gideceği yönü gösterirken hala kızın tomografisini çekiyordu. Kız eteklerini sağa ve sola sallayarak yokuştan inerken yukarı baktı Marwan. Jean pencereden uzaklaşamadan yakalandığı için kararsız ve zavallı bir el işareti yaptı. Aynı zavallılıkta bir gülümseme yanlışlığıyla. Sabah al hayır. Kırılıp kırılıp yok oldu ağzının içinde. Marwan sadece olabilecek en pis bakışıyla karşılık verdi. O dönüp torbaların ağızlarını tek tek bağlarken Jean yukarıda camdan uzaklaşmış, kaşlarını düzeltiyordu. Unutmadı pis Suriyeli. O günü bir türlü unutmadı. dedi. Kendi içine tükürür gibi. Teybe bir Suat Massi CD'si koydu. Hiç olmamış gibi yapacaktı. Her zaman.